Farklı Kaleci'nin sunduğu Saat Farkı'na hoş geldiniz.
Hey hey hey, o şey böyle bir derin bir nefes alma, o podcast'e başlama şey mi?
Valla 3-2-1 dediğinde ben inanamadım başladığınız zamandan. O kadar hızlı
ya
geliyor.
Çünkü geçen hafta şey olmuş, Farklı Kaleci'nin fark kısmı gelmemiş. Bu sefer hızlı basayım seni şey yakalayayım dedim.
İyi bakalım. Sorular aldık. Birçok soru geldi. Çok güzel sorular da var. Ama biz önce Kenny Atkinson'dan bir başlayalım istersen senle. Önce bir onu konuşalım. 5 senedir Nets'in başındaydı Kenny Atkinson ve iyi bir de iş çıkartıyordu. Yani D'Angelo Russell Golden State'e gitti, Minnesota'ya gitti. Pek başarılı gözükmüyor açıkçası. Kenny Atkinson'ın altında All-Star bile oldu. Nasıl buluyorsun bu işten çıkarmayı diyelim, ya da anlaşarak ayrıldılar deniyor ama pek öyle olduğunu tahmin etmiyorum ben. Sen o konuda neler diyorsun?
Abi şimdi bir, yani benim hatırladığım tarihte bunun bir benzeri yok. Yani Nets muhtemelen playoff yapacak. Kyrie'den doğru düzgün yararlanamadı. Kevin Durant malum zaten sezonu kaçırdı. Playoff yapacak Nets, işte 15 maç, 18 maç falan kaldı. Ve hani yani bu 1-1,5 aylık süreçte öyle ya da böyle koçla yollarını ayırıyorlar. Hani ya playoff'u bekleyelim. Zaten hani ilk turda çok şansımız yok. Hızlıca bitecek bu iş. Adam buraya kadar getirdi işte. Ve sadece şey dedi, sen D'Angelo Russell'dan bahsettin. Şimdi Kenny Atkinson Spencer Dinwiddie'nin kariyerini yaptı. Joe Harris'in kariyerini yaptı. Caris LeVert'in muhtemelen kariyerini yaptı. D'Angelo Russell'ın kariyerini yaptı. Jared Allen'ın kariyerini yaptı. Yani tamam, şimdi az sonra neden gönderildiğini konuşacağız. İşte eminim istemeyen oyuncular vardır ama hani Kenny Atkinson'a bu kadar borçlu oyuncu sayısı fazlayken takımda, bu adamın gönderilmesinden eminim rahatsızlık duyanlar da olmuştur yani. Ben şeyin falan, ne bileyim, Joe Harris'in falan çok mutlu olduğunu zannetmiyorum. Joe Harris takım takım gezdi NBA'de. Bırakıyordu. Basketbol bırakıyordu. Çok ağır sakatlık ve ameliyat geçirdi. Basketbol bırakıyordu Joe Harris. Şu anda oldukça değerli bir rol oyuncusu. Bir rol oyuncusu olarak her takımın kadrosunda görmek isteyeceği bir oyuncu. Ya işte en iyi 4. 5. oyuncu, 5. oyuncusu olarak ya da 7. 8. oyuncu olarak. Neyse yani. Kontratı bitecek. Hani fena olmayan bir kontrat almasını bekliyoruz hepimiz, değil mi? 10-12 milyon dolar falan. 10-12 milyon doların önemli kısmını Kenny Atkinson'a borçlu. Ben şeyi hiç anlamadım. Yani tamam, İşte Nets'in sahibi değişti. Yeni bir yönetim var orada. O yeni takım sahibi demek genelde işte kendi ekibini getirmek ister. Ya da işte mutlaka bir hamle yapıp taraftarın gözüne girmek ister. Ya işte bak ben neler yaptım, geldim, burada bir şeyler değişecek dedirtmek ister. Ama abi bu adamın, yani şimdi hani işi romantize etmek için asla söylemiyorum bunu ama sadece bu 5 senelik değil, sırf bu sezonki emeği için bile insan bir playoff bekler gibi geliyor bana. Yanlış mı düşünüyorum?
Yok, tamamen katılıyorum canım. Saçma bir hamle olduğunu herkes herhalde hemfikirdir. Başka bir yerden baskı geldiği benim tahminim.
Şimdi o başka yer işini bir konuşalım. Hani hepimizin ilk gittiği yer Kyrie Irving oldu. Öte yandan Jack Vaughn takım başına geçer geçmez Jared Allen'ı ilk 5'ten çıkarıp DeAndre Jordan'ı koydu oraya. Abi bir. Hani ya çok da tartışılacak bir şey yok bence. Yani belki farklı bir şey düşünen olabilir. Ne olur düşünmesin. Jared Allen DeAndre Jordan'dan daha iyi topçu.
Kesinlikle öyle canım.
İkincisi abi, bir insan bak şey falan değil, hani basketbol koçu, işte Avrupa Birliği uzmanı, ses kurgucusu, neyse önemli değil. Bir insan DeAndre Jordan'ı bilmem ne yapmadı diye işinden kovulmaz abi. Ya şey değil ki bu, hani ne bileyim şey falan olur. Yani ne olabilir en iyi örnek buna? Dur bir düşüneceğim, bulacağım ben o örneği de. Bu bir. İkincisi, ben milletin şeyini pek anlamadım. Ben bir şey kaçırıyor olabilirim. Ben kaçırıyorsam lütfen bana anlat. Kevin Durant'in kariyerinde, ya Kevin Durant'in günahı çoktur. Eyvallah. O yani Twitter'dan millete laf yetiştirme çabası, o burner account'lar falan filan bilmem ne de. Kevin Durant'in kariyerinde koç yemişliği var mı?
Yok. Ki Scott Brooks da Billy Donovan da tam kafası yenecek adamlardı.
Ya Scott Brooks da yıllarca tahammül etti. Yıllarca. Abi Scott Brooks bir ara şey, hani Kendrick Perkins de tam sağ baskı yapıyordu ya. Ya o dönemde bile hani arkasında durmuş mudur onu hatırlamıyorum. O kadar geriye gitmiyor benim kafam, artık yaşlandım da. Hani yiyecek olsa Kevin Durant Scott Brooks'u çatır çatır yerdi. Billy Donovan'la bir sene çalıştılar yanlış hatırlamıyorsam. Onda 3 birden seri verdiler şey Warriors'a. Ki Billy Donovan bence iyi bir playoff geçiriyordu. Özellikle Spurs serisini çok iyi geçirmişti. Warriors'ı da az bu sıkıştırmadılar. O serinin günahı şeye yazar, Kevin Durant'e yazar.
Kesinlikle.
Ama hani o noktada Billy Donovan'ı gönderin ben takımda kalacağım dese, Oklahoma City'nin eli kolu zaten bağlıydı. Zaten gönderirdi. Ha göndermedi, gitti, ayrıldı takımdan. O ayrı bir mesele. Scott Brooks'tan önce yanlış hatırlamıyorsam çaylak sezonunda PJ Carlesimo mi vardı? PJ Carlesimo Kevin Durant'i guard oynatıyordu. Baya baya guard oynatıyordu. Ve yani hani Kevin Durant'in o zaman koç yiyecek falan bir şey de yoktu. Durumu da yoktu. Daha çaylaktı çünkü. Yani ben Kevin Durant yapmıştır bu işi denmesini anlamıyorum ha. affedersiniz. Bugün şeyi dinledim. Zach Lowe'la Kevin Arnovitz'in podcast'ini dinledim. Onlar ya şimdi açık açık konuşamıyor ya onlar. Hele hele Zach Lowe çok şeydir. Aman işte ne şiş yansın ne kebapçıdır. Kimseyi üzmez böyle o. O ilişkileri falan çok geç kurdu ve çok önemli bir ağa sahibi olduğu için şu anda. Olağanüstü bir basketbol zekası var Zach Lowe. Ben çok çok çok beğeniyorum da. Ama bu tür konularda kimseyi açıktan eleştirmez, eleştiremez. Biraz yapısı, biraz karakteri, biraz doğası gereği. Onların ikisinin, ki Kevin Arnold de şeydir, Atlanta ile falan bağları çok durun. O işte kendileri de konuşuyorlar zaten programda. Hani o coaching AG ile ilgili, yani ta şeyden gelen işte Popovich'ten, hatta uzatacak olursak LeBron'dan gelen koçluk ağacıyla bayağı iç içedir. O ikisinin konuştukları, satır arasında konuştukları iki tane şey benim gözüme çarptı. Bir, Kenny Atkinson'dan net bir şekilde mutsuz olan isim DeAndre Jordan. Ben öyle anladım. Bilmiyorum, dinledin mi sen podcast'i?
Ben dinledim podcast'i. Orada da yani DeAndre Jordan'ın yedek kalmasının bir sorun olduğunu konuştular. Ama DeAndre Jordan için koç gönderilir mi? Çok emin olamadım açıkçası.
Ya işte DeAndre Jordan'ın mutsuzluğu Kevin Durant'le Kyrie Irving'e yansıdıysa ve bu iş şeye gittiyse, abi olmuyor falana gittiyse olmuş olabilir. İkincisi şu konuşuldu. Benim anladığım şu. Kyrie Irving daha Nets'e gelir gelmez 2-3 tane antrenmanı çıkar çıkmaz Ken Atkinson'un üstünü çizmiş. Abi hani şeydi, sizin işte Kevin Durant ile Kyrie Irving'in Nets'i tercih etmesinin sebebi Nets'in yarattığı kültürdü. O kültürü kim yarattı o zaman? Salondaki bilet görevlileri mi yarattı? Takım maskotu mu yarattı? Ne oldu o kültür? Hani o kültür için gelmiştin sen? O kültürü yaratan adamın üstünü çizmişsin. Söylenene göre, anlaşıldığı kadarıyla. Abi yani bir de hani olanca yeteneğine bak. Olanca, benim hakikaten hayatımda en yetenekli topçulardan biri Kyrie Irving. Olanca yeteneğine abi bu kadar sağ dışı saçmalıkla artık ya, abi inanamıyorum ben artık ya. İnanamıyorum yani. Ya bir sus ya, bir çeneni kapat da topuna bak ya. Sen topuna baksan. Senin kadar değerli 10 tane oyuncu olmayacak NBA'de. Yemin ediyorum olmayacak. Öyle bir yetenek kayırıyorum ki. Üçüncüsü de belki şunu söylemek lazım. Yani Kevin Arnold ile Zach Lowe'un buluştuğu ortak nokta şu oldu. Çok haklılar yani. Abi NBA bir oyuncu ligi. NBA bir oyuncu ligi. Yani koçlar öyle ya da böyle gelir geçer o oyuncuları, o franchise oyuncuları, o franchise'ın dönüştürecek oyuncuları yakalamak, bulmak, takımda tutmak hele hele geldiğimiz noktada hiç kolay bir iş değil. Dolayısıyla NBA her zaman bir oyuncu ligi olacak. EuroLeague tam tersidir bak. Koçu tutmak, koçun üstüne bir yapı inşa etmek, koçun devamlı, koçun istikrarı daha sağlanabilir olduğu için koç daha değerlidir EuroLeague'de. Tabii ki oyuncu da kıymetli. Ama Obrador için EuroLeague tarihinin en özel koçu olmasının bir sebebi var. Herifi bir yapıya getirdiğinde, onun etrafında bir yapı oluşturduğunda, adam sana bir sene olmasa, iki sene olmasa, üçüncü sezon şampiyonluk yazıyor. Bunun bir benzerini NBA'de en tepe, en elit klas oyuncular için söyleyebiliriz. Sen LeBron'un çevresine, Kevin Durant'in çevresine, Kawhi Leonard'ın çevresine doğru düzgün hamlelerle doğru yapıyı oluşturursan şampiyonluk yazıyorlar sana. Zach Lowe'la Kevin Arnold'un söylediği şey şu. Kyrie Irving ile Kevin Durant arkasında dursaydı koçun asla kovulmazdı. Demek ki arkasında durmadılar. Bu da bir duruştur. Bu da bir şey söyler. Bu da bir fikir verir. Öyle ya da böyle yediler Kenny Atkinson.
Ben de katılıyorum sana. Bu arada Durant'in de açıklaması sonrasında hani Kyrie Irving'e göre daha gitmesi üzerinden yapılmış. Hani Kyrie Irving biraz daha aklı başında söylemesi gereken şeyleri söyledi gibi yorumlandı. Kevin Durant daha çok önümüze bakalım gibi bir yorum yapmış sanırım. Ben Kevin Durant tamam daha önce hiç böyle bir şey yapmadı ama Kevin Durant bayağı bir şeyi daha önce hiç yapmadıktan sonra yapan bir karakter. Yani Oklahoma City'de karakter değiştirdi. Golden State'de de başka bir yönünü gördük. Belki de şimdi başka bir yönünü görüyoruz. Belki de artık coach eater oldu. Bilmiyorum onun şeyini. Ama ben Nets'in önümüzdeki sezon tronluğu konuşuluyormuş. Tronluğuyla herhangi bir başarı elde edebileceğini, yani şampiyonluk elde edebileceğini düşünmüyorum. Ken Atkinson'u elde ederler miydi bilmiyorum ama en azından kendi adamlarıyla elde etmemiş olurlardı. Şimdi iyice kötü olacak yani. Hem kendi adamını koyuyorsun, dışarıdan adam getiriyorsun, bir de onunla başarısızlık yaşıyorsun. Kötü bir senaryo bence.
Ben Tyronlu'nun yani genel algıdaki kadar kötü bir koç olduğunu düşünmüyorum ama onu tabii şeyde konuşmak lazım. Hani Tyronlu gelirse takım başına konuşmak lazım belki. Ben şeyi hiç anlamıyorum abi. Bu yani ortaya bir koçluk boşluğu çıktığında Dave Yeager'ın adı niye hiç geçmiyor? Şu anda
Evet, ilk geçmesi gerekenlerden
Evet
biri.
yani bana soracak olsan boştaki koçlar arasında en değerlisi o gibi geliyor bana. Yani hani unuttuğum biri yoksa. Şunu da söyleyeyim bu arada. Yani kötü bir serbest oyuncu piyasası olacak bu sene NBA'de. Yalnız koç piyasası bir acayip olabilir. Şimdi dur şurada açayım bir sıradan. Çok iyi podcasting ya. Nasıl?
Ya bir kere şunu söyleyelim. Sacramento playoff yapamazsa Luke Walton boşta. Öyle değil mi?
Evet, öyle görünüyor.
Portland playoff yapamazsa Terry Stotts gider mi bir senede?
Güzel soru. Of, çok güzel soru. Yok ya. Bence en az bir yarım sezon daha verirler Terry.
Bir kere şimdi senin sayacağın çok daha üst sıralarda koçlar olacak ama ben alt sıralarda ismi geçmeyenlerden birini söyleyeyim. Becky Hammon bence direkt şeyde koçluk piyasasında önümüzdeki sene. San Antonio Spurs'te Popovich sonrası düşünülmüyor gibi gözüküyor. San Antonio Spurs niye böyle bir kafaya girdi anlamış değilim. Herhalde kişisel karakter üzerinden bir sorun yaşıyor Popovich'le. Başka açıklamasını gerçekten bulamıyorum. Bunlar benim şu an baktığım, kovulacağını düşündüğüm koçlar diyeyim.
Ya öyle kişisel bir sorun yaşıyorsa Popovich hiç asla tutmazdı yani. Öyle bir sorun olduğunu zannetmiyorum. Beckham'ın da geçen yaz yanlış hatırlamıyorsam Cleveland'la falan görüştü. Dolayısıyla olabilir. Cavs Bickerstaff'le devam edecek mi? Onunla ilgili ben bir şey duymadım. Knicks'in boşluğu var. Jim Boyle'ın kovulacak muhtemelen Bulls'tan. Ki bence kovulması gerekiyor.
Tabii canım. Durduğu kadar.
Aşağıdan yukarı doğru gidiyorum. Scott Brooks. Bilmiyorum. Scott Brooks'a bir sene daha verebilirler. Brett Brown yani Philadelphia playoff'tan elendiği saniye kovulur. Hani gün falan değil. Saniye kovulur. Batı'ya geçiyorum. Sticker muhtemelen kovulmaz. Alvin Gentry kovulabilir. Houston'da playoff'tan elendiği saniye hem Daryl Morey hem Mike D'Antoni kovulacak. Yani bayağı hareketli bir koç anlamında bayağı hareketli bir piyasa bizi bekliyor.
Geçiyoruz sorulara. Burak Ülgen sormuş. Uğur Şen de aynı şeyi sormuş. Koronavirüsü hakkında NBA'in tutumunu merak ediyorlar. Bizi nasıl değerlendiriyoruz? LeBron'a sordular. Bu arada LeBron'un tutumuyla bence genel halkın tutumu aynı. Genel halka da bir gün hiç önemsemiyor halk. Ama grip gibi bir şeymiş nasılsa geçer diyorlar. Ertesi gün aman Allah'ım çok büyük bir şey galiba gidelim işte her şeyi alalım bakliyat dolduralım eve falan diye böyle bir panik hali oluyor. LeBron da bir gün önce dedi ki aman seyirciler gelmezse ben de oynamam nasıl yani seyirsiz mi oynayacağız dedi. Sonra bugün de dedi ki bugün mü bilmiyorum yani bizim saatimizde bugüne mi denk geliyor tam bilmiyorum ama en nihayetinde dedi ki eğer böyle bir karar alınırsa en iyisi buysa tabii ki bu karara uyulması gerekir gibi bir açıklama yaptı. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu meseleleri?
LeBron inanılmaz bir PR'cı ya. Yani böyle 2040'ta falan Amerikan başkanlığı bekliyorum LeBron'dan.
Yakışır.
İnanılmaz bir açıklama oğlum. Ben seyirci için oynuyorum. Seyirci olmazsa ne anlamı var falan. Yani geçen sene boş muydu salon? Ondan mı top oynamadın ya? Geçen hafta çok LeBron övdük ya biraz şey yapayım dedim. Dengeleyeyim dedim.
Bu hafta biraz varmışız galiba ya.
Ya bana da öyle geliyor. Koronavirüsle ilgili şöyle yani 4 majör lig Amerika'daki işte basketbol ligi, hokey ligi, beyzbol ligi ve Amerikan futbol ligi ortak bir açıklama yayınladılar. İşte klasik hani şeyde Avrupa futbolunda da gördüğümüz işte oyuncular tokalaşmasın, el ele durmasınlar, soyunma odasına basın mensupları alınmayacak. İşte basın toplantıları uzaktan yapılacak hatta böyle bir şey vardı falan bayağı uzaktan çekiyorlar hakikaten. Falan filan öyle yani hani inanılmaz bir durum yok gibi şu anda. Dün yazdı herhalde bugün ya da yarın bir toplantı yapacaklar koronavirüste ve alınabilecek önlemlerle ilgili. İşin seyircisinin maç oynamaya doğru gittiği söyleniyor. Bugün de Amerika'da yanlış hatırlamıyorsam 800 bin falan üstünde vaka tespit edilmiş. Hani alınabilecek bütün önlemler alınmalı bence. Burada hem futbol hem basketbol biraz sıkıştıran etmenler var. NBA için basketbol için malum olimpiyatlar var. Hani öyle çok fazla erteleme gibi bir durumları söz konusu olmayabilir. Ertelememek demek seyircisiz maç oynatmak demek. Seyircisiz maç oynatmak demek bana soracak olsan çok büyük reyting kaybı, çok büyük para kaybı. Sezon kaybetmek daha da büyük para kaybı. NBA'in bir numaralı derdi onlar malum. Her konuda. Dolayısıyla elleri biraz sıkışık. Ya şeyde de işte hani futbolda da Avrupa şampiyonası var. Şimdi Serie A falan işte erteleniyor bilmem ne de. Nasıl sıkıştıracaklar, nasıl yapacaklar hiç bilmiyorum. Tabii ki hem olimpiyat dönem işte Avrupa şampiyonasının ertelenme ihtimali de oldukça yüksek görünüyor. Ama bu önlemler komik geliyor abi bana. Yani hani ne bileyim basın mensubunun işte seyircinin canı canda topçunun canı patlayacak mı yani? Şeydi o zaman, savunmalılar da 5 metre uzaktan savunsun o zaman. Oğlum çok saçma değil mi?
Saçma saçma, katılıyorum. Ayrıca zaten bir kişiye bulaştığı zaman 4 ile gidiyormuş koronavirüsü benim anladığım kadarıyla. Yani bir kişiye bulaşıyorsa 4 kişiye bulaşıyor. O 4 kişi 4'er kişiye daha bulaştırıyor. Öyle öyle gidiyor. Yani herkesin korunması gerekiyor ki yayılmasın. Bir kişiyi riske etmek demek zaten virüsün yayılması demek. Yani riske etmiyorsan kimseyi riske etme. Öyle değil mi?
Abi ya bir de yani öyle bir şey, basketbol özellikle öyle bir et ete spor ki, yani dur şeyini de yapayım, efektini de yapayım, böyle. Böyle et ete spor yani, anlatabiliyor muyum? Hani geçer, bulaşır yani. Çok işte inanılmaz böyle zıplak hoplak bir virüs o. Böyle 4,5 metre havaya zıplıyormuş deli. Bu arada şunu da söyleyeyim yani, bizim bilmiyorum bu genel karakter yapısı, bir ülkenin bir milletin falan genel karakter yapısı muhabbeti bana biraz saçma gelir her zaman, ama bizde şey var, abi geçer ya işte, oluruz geçer falan.
Aynen aynen, bizde direkt o var. Yani, İyi düşünelim de olsun.
Abi bu öyle bir iş değil. Bu ya salgın hastalık, tehlikeli malum. Hani herkes elinden geleni yapmalı ki bu iş yayılmasın. Hani benim buradan söylemem çok bir manası yok. Devletimizin buna çeşit önlem alması lazım. Benim naçizane ilk önlem önerim şu olur. Özellikle devlette çalışan kamu personelinin home office çalışmasının önü açılmalı.
Katılıyorum.
Çünkü onlar çok değerli bizler için. Kamu personelinden değerli çok az insan var. Onları kaybetmemek adına mümkün olduğu kadar home office'in önü açılmalı. Benim şeyim bu olur.
Yaklaşım. Güzel. Ben bu arada kendi adıma söyleyeyim. Ben 14 gün evde oturursam sıkılırım. Net olarak hani işe gitmeyi tercih ederim. Ama böyle bir risk varsa da insan yani bize tamam yaş olarak belki etkisi grip gibi bir şey olacak ama insan öldürme riskim var yani. Hani ben virüs taşıyıp başkasını öldürebilirim sokağa çıktığımda.
Abi yani evet. Böyle bir,
onun önlemlerini alması lazım açıkçası.
Bırak 14, o yüzden hani evde sıkılmayan özellikle kamu personelleri de olabilir. Evde gayet güzel vakit geçiren, hiç evde bütün gün oturmaktan gocunmayan kamu personelleri olabilir. Onlara bırak 14'ü, gerekirse 34 gün izin verilmeli bence.
çok anladığımız konular değil ama umarım yeteri kadar yorum yapmışızdır koronavirüsüyle ilgili. Çok güzel belgeseller var. Vox'un belgeseli var. Özellikle nasıl yayıldığını anlatıyor. Onu da izleyebilirsiniz. TLC'nin YouTube'da belgeseli var. Deyip geçiyorum diğer sorumuza.
Abi sen şey yapıyor musun? Mesela izledin mi sen o belgeselleri?
İzledim.
Ben asla izlemiyorum. Korkarım diye.
Oğlum bu olayın büyüdüğü ortaya çıktı. Hani daha büyük bir olay olduğu ortaya çıktı. Biz oturduk Derya'yla Contagion seyrettik hemen üstüne.
Ya onu tabii ki ben de seyrettim de. Bu arada yani neyse. Ya Soderbergh'i çok seviyorum ben ama bazen o kadar kötü filmler çekiyor ki inanamıyorum ya.
Contagion iyi ya. Contagion bence iyi film.
Kat. İyi. Ya şu anda iyi tabii. Yani şu anda çok iyi geliyor tabii insana da. Bilmiyorum. Çok
zamanında kötüydü diyorsun.
Ya çok çok karmaşık böyle, çok belki bilerek öyle kaotik bir şey yapmak istemiştir. Neyse. Konumuz değil. Soderbergh film piyasasını kökünden değiştirmiş adamlardan biri ama konumuz bu değil. Ne diyorduk ha? Ya bırak o belgeselleri falan, ben şey de izlemiyorum. Mesela şimdi atletli bir çocuk var. TikTokçu herhalde anladığım kadarıyla. Millet şey diye paylaşıyor. Ay çok cringe oldum, mırıncı oldum falan diye paylaşıyor. Ben mesela onları da izlemiyorum. İzleyemiyorum mu demek lazım ona? İzlemiyorum. Utanırım falan diye, cringe olurum diye.
Yok ben de izlemiyorum. Cringe videosu açmıyorum ya. Ben gerek yok, bile kendine işken.
Genel olarak video fobik miyim acaba? Benim takip ettiğim YouTube kanalı falan da yok mesela.
Benim var bayağı.
Eminim
neyse
vardır.
Şimdi kendi aramızda konuşmaya dönecek. Geçiyorum. Birkaç tane Celtics ile ilgili soru gelmiş. Üst üste maçlar kaybettiler. Arma demiş Jason Tatum balonu patladı mı? Onay demiş Boston ne zaman maç kazanacak? Hanginiz curse'lediniz bunu demiş. Bir de sana özel bir sorusu var Onay'ın. En büyük guilty pleasure'ını sormuş. İstersen önce biraz Celtics konuşalım. Celtics hakkında endişelenmeye başladın mı? İvme mi kaybettiler? Bu kaybetme serisini ciddiye almamıza gerek var mı? Bence Lakers'a kötü bir maç kaybettiler açıkçası. Mesela.
Celtics'in mağlubiyet serisini mi? Abi ya. Şimdi ben geçen hafta anlatmaya çalıştım onu. Sen 5.5-6 tane NBA seviyesi oyuncusu ve işte öyle ya da böyle bir şeyler beklediğin bazı potansiyel gösteren, ışık gösteren çaylaklardan oluşan bir takımsan o 5.5 oyuncuyu ne kadar sahada tutabildiğinle alakalı bir takım oluyorsun. Sen sahadaki en kötü oyuncun kadar iyi takımsın abi. NBA'de o kadar geçerli ki bu. Şimdi daha sonra Lakers Clippers konuşacağız muhtemelen. Sen o Marcus Morris dakikalarını oynamadığın kadar iyi takımsın. Absorbe edebildiğin kadar iyi takımsın. Her maç yapamazsın bunu. 82 tane maç var NBA'de her sezon. Bir maç çıkacak, Grant Williams o katkıyı vermeyecek. Bir maç çıkacak, Brad Wanamaker çok çok kötü oynayacak. O dakikalar ne kadar oluyor, ne kadar olmuyor? Ne kadar tahammül edebiliyorsun sen sahada o dakikaları? Celtics'te 50 tane sakatlık yaşadı. Yani Mart'ın neredeyse ortasına geliyoruz hani. Tatum yorulmuştur. Arma da inanılmaz bir totemci bu arada. Ya Tatum'u göme gözümüzün önünde süperstar yaptı. Bu şey pezevenk her sene böyle Patriots'ı şampiyon yapıyor NFL'de. Bu sene başaramadı. Nasıl başaramadıysa bilmiyorum ama. Aynısını Tatum'a yaptı. Herif bayağı Arma'nın şeyleri sayesinde, totemleri sayesinde süperstar oldu. Tabii yani hani Tatum çok iyi bir sezon geçiriyor bence. Onu elbette bir playoff'ta da görmek lazım ama playoff'ta göstermeyecekmiş gibi de görünmüyor açıkçası. Dolayısıyla Tatum'la ilgili benim Arma'nın da yok da benim de hiçbir şüphem yok yani.
Uluç denilen şahıs ne var ne yok tan Uluç denilen şahıs sormuş demiş. LeBron'un recency bias MVP atakları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani son zamanda yaptığı gelişmeyle MVP adaylığında öne geçtiği savunuluyor bazı yazarlar tarafından. Bu konuda ne düşünüyorsunuz diyor. AD daha çok hak etmiyor mu ayrıca diyor MVP'liği. Valla açıkçası şimdi Bucks'a karşı Giannis'i mahvetti. Zaten ondan önce şeyde başladı. Biz onu konuşmuştuk. Pelicans maçında başladı bu iş. Pelicans da maçından önce Zion Williams yeni LeBron James mi olacak dediler. Gebertti Zion Williams'ı. Ve şeyi hem savunmada da geberttiler hem de hücumda da gebertti. Sonra dediler Giannis kendi kendine taç taktı. Yeni kral benim dedi. Sen kimsin LeBron dedi. Yani mahvetti ya Giannis'i. Giannis nasıl mahvolur? Ancak bu kadar mahvolur. Mahvetti. Kazandı o maçı. Sonra dediler son şampiyon Kawhi. Ben takım kursam şampiyonluk için ilk alacağım oyuncu da Kawhi olurdu. LeBron ikinci olurdu dediler. Kawhi da mahvetti. Gerçi Kawhi fena savunmadı LeBron'un. LeBron çok da iyi bir maç geçirmedi ama en azından Lakers kazandı. Valla gerçekten MVP adaylığında neredeyse yarım adım öne geçmiş gibi hissettiriyor şu anda. Aslında öyle değil ama verdiği his öyle. Sen nasıl bulursun gelişmeleri?
Abi şimdi şöyle, bu MVP'lik işi anlatıyla alakalı her şeyin ötesinde. Çünkü her sezon işte 3 ila 7 tane çok çok iyi sezon, çok özel sezon geçiren oyuncu oluyor. İşte Giannis bunlardan biri, LeBron bunlardan biri. Ha yani. Ama soracak olsan yani zaten öndeydi hala önde. Ama iş anlatıya kaldıktan sonra LeBron'un 3 gün içinde Giannis ve Kava'yı parçalaması elbette değerli. Elbette. Kuşkusuz değerli. Bakmadım ama hani saat işine kurban gitmediyse, çünkü Amerika'da çok erken bir saatte, saat işine kurban gitmediyse pazar günü oynanan Clippers Lakers maçı bu sezonda en çok izlenen maçıydı muhtemelen. LeBron da yani olağanüstü top oynadı iki maçta da. Ama anlatı üretme konusunda da hakikaten çok becerikli bir adam. Şimdi son çeyreğe kadar, son çeyrekte işte 6. dakikada bir oturdu, son 4-5 dakika kala bir geri döndü ya. O son 4-5 dakikaya kadar, ki yani hani hele hele 4. çeyreğin herhangi bir noktasında Clippers kazanacakmış gibi bir his vermedi. Bana da hiç vermedi en azından. Ki işte 7-8 sayıyla önde giriyordu. LeBron girdi. Yıllardır LeBron takımlarının, yıllardır özellikle Warriors serilerinde çok gördüğümüz o işte mismatch hunt deniyor. Hani LeBron mismatch kovaladı. Birebir oyuna döndüler. LeBron önce Lou Williams mahvetti orada. Sonra Marcus Morris mahvetti. Aldı gitti maçı. Bana soracak, bir de işte sürekli videolar dönüyor şey falan. Kawhi Leonard'ı kötü savundu. Bence kötü savunduğu bir pozisyon var. Çünkü vücut temasını kaybediyor orada mesela. Kawhi'nin sağ forvetten ortaya doğru drive ettiği pozisyonda. Kawhi bitiremiyor ama. Kawhi çok iyi savundu falan muhabbet yapılıyor. Abi göz testi de bana öyle demedi. İstatistikler de öyle demiyor. Şeyin totaline bakacak olursak, maçın totaline bakacak olursak, sahanın en iyi oyuncusu muhtemelen Paul George'tu. Sahanın fark yaratan oyuncusu ise kuşkusuz Avery Bradley'di. Kuşkusuz. Ama abi yani LeBron bu işlerin artık öyle bir piri ki, herif son 4 dakika girdi oyuna. Aldı topu. Lou Williams'ı öldürdü. Marcus Morris'ı öldürdü. Kyle Kuzma'ya tacını taktırdı. Hayatına devam etti. Ha bu LeBron'un MVP olması için yeterli mi? Çünkü yani işte malum sakatlandı. Maç kaçırması da bekleniyor. LeBron çok hızlı geliyor. Şimdi recency bias demiş Uluç. Ama önemli bu. Önemli yani. Anlatı diyoruz. Kava'yı Giannis yendi üst üste. Bu da önemli. Ha şunu söyleyeyim ama. Bir süredir normal sezon MVP'liğinde bu işlemiyor NBA'de. Özellikle oylar açık oy verilmeye başladığından beri. Pek işlemiyor. Dolayısıyla hani bana soracak olursan, total sezona bakacak olursak yani sizin yaptığı iş daha kıymetli ve MVP hak eden o. Bu LeBron'un, geçen hafta da söyledim, LeBron'un olağanüstü bir sezon geçirdiğini ve çok özel iki maç geçirdiği gerçeğini değiştirmiyor. Ve dediğim gibi bunlar önemli. Önemsiz değil aslında. Aynısını Giannis yapmış olsa NBA şey, o ödül töreni falan beklemeden MVP takdim etmişti yani şu anda. Kawhi yapmış olsa aynısını, bak Kawhi yapmış olsa, yani işte LeBron'u yenmiş olsa 3 gün içinde, domine ederek ikisini de üstelik yenmiş olsa, şey diyecektik, herkes onu diyecekti. Ya şeyin adı niye geçmiyor? Kawhi'nin adı niye geçmiyor canım ya? Hani MVP'lik yarışına falan diyecek. Dolayısıyla değerli bunlar. Ama totale bakacak olursan yani bu sezonun en büyük pisi bence.
Zaten şöyle bir şey var. Andrew Bailey diye bir hesap var. Andrew Bailey kendisi avukat ve aynı zamanda NBA istatistik okuyucusu, yorumcusu demek istemiyorum. İstatistik okuyor, yorum yapmıyor. O bir soru sormuş. Kör anket yapmış takipçilerine. Yani Giannis'in istatistiklerini koymuş. Advanced istatistiklerini LeBron'un koymuş bu sene için. %82 Giannis'i seçmiş. Yani kime oy verdiğini bilmeden. Bence bu da belirleyici. Yani ismi olmasa, ismini bilmesek de ödülü verdiğimiz kişi Giannis oluyor. Geçelim istiyorsan Clippers maçını konuşmaya. It's Berk's World demiş. Bu Clippers neden oynamıyor? Milyonluk eşekler diyebilir miyiz? Ben önce sen girmeden bir yorum yapmak istiyorum. Hiç şans yok Clippers'ın bence. Yani hiç şans yok da demek adaletsiz olur ama geçen hafta %55 Lakers diyordum. Şu an %75 gibi hissettirdi en son maçta. bu da kesinlikle recency bias ama Lou Williams'ın sahada işi yok. İşi yok. Lou Williams tamamen ıskartaya çıkmış durumda. Yani neden sahada olduğunu anlayabilen var mı Lou Williams'ın? Lütfen sana söz verince anlat neden Lou Williams orada. Yani Marcus Morris Allah'ım yarabbim. Zaten o Reggie Jackson falan filan hep hikaye. Ki bence Lou Williams'tan daha iyidir Reggie Jackson. Düşün ne kadar kötüydü. Bu arada ben bu maçı canlı izledim. İstatistiklerine bakmadım. Sadece sahada gördüğümü söylüyorum ama bana hiç umut vermiyor Clippers. Yani hiç Golden State ne kadar dominant bir adaysa şampiyonluğa, Lakers o kadar dominant bir aday diyorum kendi adıma ve sana bırakıyorum sözü.
Abi öncelikle şunu söylemek istiyorum. It's Berks World dedin sen. Yıllar çok uzun zamandır takip eder beni. Ben ismini hep Burak diye okudum. Harbiden Berk mi lan acaba? Şu anda çok merak ettim bunu.
Kesin Berk ya.
Öyle mi diyorsun?
Tabii.
Tamam. Clippers. Abi. Şimdi bak şunu tekrar edeyim. Şunun bir değeri var. Topu eline yapıştırıp izolasyon üstünden sayı üreten oyuncunun hala bir katma değeri var basketbol sahasında. Hele hele iş playoff'a kaldığında, tempo yavaşladığında, eller titremeye başladığında bu işi elit seviyede yapabilen oyuncunun katkısı çok büyük oluyor takımlara. Bunu yıllardır görüyoruz. Tamam bu eyvallah. Bunu yapan iki tane adamın olması daha da iyi. Buna da eyvallah. Ama abi şimdi Kawhi Leonard çok önemli bir tekil tehdit ve topsuz da bir tehdit. Paul George çok önemli bir tekil tehdit ve topsuz da bir tehdit. Senin elinde daha bak Lou Williams'ına, Landry Shamet'ına, hadi Reggie Jackson'la çok yani Clippers kariyerine çok kötü başladı ama Marcus Morris'ine falan daha girmeden söylüyorum bunu. Clippers günlerine göre evet günlerine göre eyvallah ama 5 tane tekil tehditle sahada kalabilen bir takım. Bu ne demek? Bu sahanın her yerini, her noktasını tehdit haline dönüştürebilmek demek. Sen sahanın her yönünü, her yanını tehdit haline dönüştürebiliyorsan o topu tek bir oyuncunun eline teslim ettiğin an basketbola ihanet ediyorsun abi. Basketbola ihanet ediyorsun. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olamaz. Bu bitti. Bu oyun bitti. Sen bunu oyna son 3 dakika. Son 3 dakika kafa kafaya gider maç. Mümkün olduğu kadar top kaybı yapmamaya çalışırsın. Mümkün olduğu kadar tempoyu düşürmek istiyorsundur. Takım yapın gereği. Sen bunu yap. Kawhi var elinde. Paul George var elinde. Hangisinin eşleşmesi iyiyse. Hatta yani Lakers'ın yaptığı gibi. Mismatch kovala onun üstünden yap. Yok abi. Yok. Bir Paul George atıyor. Bir Kawhi Leonard atıyor. Bir Lou Williams atıyor. Bir Kawhi Leonard atıyor. Yani. Abi bu basketbol değil. Sokakta aynısını oynuyoruz biz. Bir adam oluyor. Çok iyi oynayan bir adam oluyor. Onun eline veriyoruz topu. Abi tamam al hadi sen oyna falan. Dikiliyoruz duruyoruz böyle. Şey yapıyoruz. Eller belde falan. Yani. Hani. Ya ama. Rekabetçi basketbol başka bir şey istiyor artık. Abi bir tane set, bak yemin ediyorum sana hatırladığım ilk yarıdan, Clippers Lakers maçının ilk yarısından bir tane set hatırlıyorum. Paul George dipten tepeye şeyle çıktı. Asansörle çıktı. Ki ondan da bir şey üretemediler. Kawhi nereye koşacağını bilemedi. Muhtemelen bu sene ilk kez oynuyorlar öyle bir set. Kafaları karıştı falan. Bitti orada pozisyon. Şimdi Williams'ın neden sahada olduğunu söyleyeyim. Williams çok kötü bir maç oynadı. Da yani hani takımın esas sorunu Marcus Morris 9'da 0'la mı ne attı da. Williams her şeyin ötesinde Montrezl Harrell'ı bir tehdit haline dönüştürmek için oynuyor. Kendisi de çok özel bir tehdit tabii ki de. Lou Williams zaten tehdit. Ne dedik? Hani en kötü oyuncun kadar iyi takımsın. Sen Montrezl Harrell'ı tamam çok enerjik, çok atlet bilmem ne falan oynayacak ama Montrezl Harrell'ı bir tehdit haline dönüştürmek zorundasın. Onu tehdit haline dönüştürmek için takımın en iyi pick and roll oyuncusu Lou Williams'ı sahaya atmak zorundasın. O konuda bir sıkıntı yok yani. Ne kadar kötü oynarsa oynasın. Özellikle Montrezl Harrell dakikalarını Lou Williams'la geçmesi gerekiyor Tottenham diyorum ya. Şey maçı açıkta. Şampiyonlar Ligi maçı açıkta. Clippers'ın. Ama abi yani yapabileceği 50 bin tane şey var. Şimdi aman Doug Rivers paşam geçen sene işte çok kötü takımla Warriors'tan 2 maç aldı. İşte o biz şöyleyiz, biz hamam böceğiyiz. Şöyle çarpışıyoruz. Kimse öldüremez bizi. Çok savaşçıyız. Patrick Beverley hareketler falan. İşte bilmem ne dedik ki aa ulan Doug Rivers da iyi koç mu? Abi Doug Rivers'ın iyi koçtu. Vallahi 10 sene önceydi ya. Vallahi 10 sene önceydi. Yok yani ben nefret ettim ya izlediğim şeyden. Ya, yemin ediyorum böyle iriti bir suratla baktım yani şeye maça. Ne oluyor diye. 12 asist, 15 top kaybı. O kadar izolasyon oynayan takım bir de 15 tane top kaybı yaptı yani.
Of.
12
Fecaat.
asist. Bu kadar, bak bu kadar tekil tehditle sahada yer alıp sahanın her alanını tehdide dönüştürme kapasitesi olan takım 12 asistle oynuyor. Millet kızıyordu maç başında 30 tane falan asist yapan Warriors'a şey diye. Basketbolu öldürdüler diye. Clippers ne yapıyor abi? O mu yani istediğiniz basketbolu o mu? 12 asist, 15 top kaybı. Olacak işte ben gözlerime inanamadım ya. Ha şunu söyleyeyim. Tam kadro. İlk kez maç kaybetti Clippers. Bu sezon. Ve ben playoff'ta sırf yapıları gereği, yapabildikleri gereği daha özel, daha tesiskar bir takım olacaklarını düşünüyorum ve senin kadar şey değilim. Bu kadar nefret etmiş olmama rağmen o izlediğim Clippers'tan. Senin kadar umutsuz değil miyim dedi.
Abi ben çok umutsuzum. Lou Williams'ı da yani yerine tabii ki ben bu arada Lou Williams'ı geçen sene çok seviyordum. Clippers'ın tek silahıydı ve takdir ediyorduk yani Lou Williams'ı. Bu sene bence işi yok takımda. Pick and roll oynayacak Montrezl Harrell'le daha birazcık savunma yapabilen en azından bir oyuncu takaslasalarmış Lou Williams'ı. Yani Lou Williams'ın hiç işi yok abi. Yok yani zaten Paul George'un var, Kawhi'nin var. Yani bir tane topu elinde tutabilen, az savunma yapabilen oyuncu bulsa. Avery Bradley daha iyi oyuncu gözüktü yani Lou Williams'tan. Tabii ekstrem bir maç çıkardı ama yani daha iyi gözüktüğü kesin. Caruso falan bile daha mı iyi acaba bir seçenek Lou Williams'tan? Hani bakıyorum şöyle Lakers'la karşılaştırıyorum. Derin dediğimiz kadrodan aslında kaç oyuncuyu Lakers'tan alırsın, kaç oyuncuyu Clippers'tan alırsın diye baktığında Lakers daha çok ağırlık basıyor. Tabii ya maçın etkisiyle konuşuyorum çok büyük ihtimalle ama biraz öyle gibi hissettim maçı izlerken. O yüzden ben pek şans vermiyorum. Bence dominant olarak Lakers şampiyonluğun adayı. Buradan kaybederlerse LeBron'un suçu olur. Yani takımı çok iyi deyip
Evet, oraya getireceğini adım gibi biliyordum zaten ya.
tuzağımı bırakayım şuraya. Yok ama gerçekten LeBron'u bu sene 35 yaşında şöyle bir performans göstermesi, 3 tane çok üst düzey maç çıkartması ve hem Yanis hem Kava'yı geçerek maçlar kazanması acayip saygı uyandıran bir şey. Ve biz hep mental olarak eksikliğinden bahsediyorduk LeBron'un. Yani bu zamana kadar işte hatta Miami'ndeki 4. senesinde bile bence görünen bir şeydi bu mental eksikliği. Bu sene hiç bahsedemeyiz bundan bence. Yani çok üst düzeyde ulaşabileceği ya bir insanın LeBron yani Dallas'a 2011'de playoff kaybettiren LeBron yani daha doğrusu Miami ile kaybeden LeBron'dan şu an gördüğümüz LeBron'a değişim inanılmaz etkileyici bence. Onların hepsini söyleyeyim ve burada bir soru var zaten. Şimdi umarım ismini de bulurum kimin sorduğunu. Bu sene şampiyon olursa ve MVP alırsa LeBron James sizin için nerede olur diye sormuş bir arkadaş. Şimdi ben onu arıyorum. Sen o sırada bir bak.
Abi şöyle, yani MVP alırsa ben şey derim, yani Yannis varken biraz saçma olmadı mı bu MVP derim. Onu söyleyeyim. Yani legacy'si konusunda LeBron'un benim kafamda en azından herhangi bir algı değiştirmez. Ya şampiyonluk, yani tabii ki hani şampiyonluk ya, işte adı üstünde. Daha herhangi bir sezon içinde daha büyük bir onur yok yani. Ama o şampiyonluk nasıl geldi, niye geldi, kimle geldi, hangi takım karşısına geldi, hangi oyuncular karşısına geldi, hangi yapı karşısında geldi, hangi oyuncularla birlikte geldi, onlar da önemli. Hani şampiyon oldu ne olur? Şimdi millet bekliyor ki şey diyelim, şampiyon olursa şeyi geçer, Michael Jordan'ı geçer. Yani ben daha önce söyledim, tekrar edeyim. Michael Jordan'ı geçtiğini düşünenler için zaten geçti LeBron. Yani bu seneki şampiyonluğu onların gözünde bir fark yaratmayacak. Geçtiğini düşünmeyenler için de zaten geçmemiş olacak. Hani yoksa şey konusunda tartışacak falan bir şey yok. LeBron hangi noktalarda daha özel bir oyuncu olduğuna, daha özel bir karakter olduğuna. Michael Jordan hangi noktalarda daha özel bir oyuncu olduğuna, daha özel bir karakter olduğuna. Hani çok çok fazla tartışılan, çok çok uzatılan, artık da biraz suyu çıkmış bir konu bence. Ama yani hani şu olur LeBron şampiyon olursa benim hayatımda falan diyemiyorum. Ya millet şey gibi bir şey bekliyor abi. Böyle sanki işte iki oyuncu yan yana koymuşsun da, atıyorum, normal sezon MVP'liği 10 puan, final MVP'liği 5 puan, şampiyonluk 15 puan. Bunlar böyle toplanmış da işte ikisi arasında 5 puan fark kalmış. LeBron bu sene şampiyon olursa onu geçecek ve GOAT ilan edilecek falan. Bunlar bizim zaten kafamızda yarattığımız algılar yani, hani başka bir şey değil ki. O yüzden çok gerçekten açıklayıcı bir şey verdim, cevap verdim.
İnanılmaz bir cevapla, cevap vermeyerek evet. Muhammed Şamilov sormuş bunu. Önümüzdeki iki sezon demiş o, kusura bakmasın ama gene cevabım fark etmiyor zaten, iki de olsa bir de olsa diye tahmin ediyorum. Bu çok fazla 8. sıra sorusu gelmiş. Sebastian Kınay sormuş. Ondan sonra çok birkaç kişi sormuş. Ne diyorsun diye. Spurs'un şansını soran olmuş. Yapma şansını soran olmuş. Mustafa Ozun sormuş. Lakers'ta süpürülecek şanslı takım sizce kim olur? Biz geçen hafta bunu çok konuştuk. Şu an ama bir hafta sonra en azından bir daha baktığımızda 4 maçla önde. Grizzlies, Memphis, arkasından Sacramento, Pelicans geliyor. Bir de Portland Trail Blazers var. Onlar da 4,5 maç geride. Yani pek bir değişme olmadı. 20 maç kaldı galiba, değil mi Aras?
18 falan herhalde.
18 maç kaldı. 4 maç az gözükebilir ama bence büyük bir fark 18 maç için. Memphis çok fazla bocalamazsa bence Memphis yapıyor gözüküyor şu anda. Senin için değişen bir şey oldu mu?
Abi yok, geçen hafta, yani geçen hafta dediğim de 4 gün önce abi, bu arada çok konuştuk. Ben ekleyecek bir şey yok. Mustafa Uzun da yani sanki o podcast'i 8 kere dinlememiş gibi gene yazmış buraya. Teşekkürler Mustafa Uzun. Hala davetiye bekliyorum ben. Evlenecek bu yaz, davetiye gönderecekmiş bana. Yok. Gelen giden yok.
Onay'ın peki sorusunu duymamış gibi yaptın. Onu bilerek mi yaptın?
Neyi canım?
Guilty pleasure'ını sormuştu ya.
Ha, guilty pleasure'ım. Yani böyle işte atıyorum guilty pleasure şarkım falan var, işte guilty pleasure filmim falan var. Ama hani böyle hayatımda yaptığım guilty pleasure bir şey. Ha abi şey yapıyorum. Ya ve bundan yani hakikaten keyif alarak yapıyorum. Bilmiyorum, beni kötü bir insan yapar mı? Belki sen yargılayabilirsin benim bu konuda. İş yerinde Ee, Şimdi asansörle yukarı çıkacağım mesela. Biri geliyor şey yapıyor. Ya tutar mısınız asansörü falan diyor. Ben inadına kapatıyorum asansörün kapısını.
Güzelmiş. Güzel bir guilty pleasure'mış. Kimseye zararı yok. En fazla 5 dakika daha bekler.
Abi çünkü ben yani şey insan sevmediğim için pek hani.
Guilty pleasure filmin hangisi peki?
Abi çok yani çok var. Sende çok yok mu?
Benim de çok var canım. Benim Rocky serisini koy zaten yani. 6 tane film, 7 tane film, kaç
abi,
tane.
Abi şimdi bir de yani guilty pleasure film dediğin ne bir noktada öyle çok bağlanıyorsun ki ben şey alayına savunurum mesela guilty pleasure filmlerimi. Çok iyi film falan diye. Şey izlemiş miydin mesela Happy Death Day? Ölüm günün kutlu olsun. Abi inanılmaz basit teen slasher troplarıyla ve daha önce hani sinemada işte Groundhog Day'den gördüğümüz bir türük üstüne teen slasher çekmişler. Anormal cheesy. Anormal. Ama ya, o kadar keyifli bir film ki. Hani ya bütün dertlerine rağmen o filmin neden özel bir film olduğunu ben yemin ediyorum sana bir saat podcast çekerim seninle.
Bu arada benim çok ilgimi çekti. Hemen aldım izlenecekler arasına. Şu an listemde.
Çok keyifli film ama ikincisini de çektiler. O işin biraz boku çıkıyor ama ben mesela ya çok ikincisinin çok devam filminin çok kötü olacağını bile bile vizyona girdi. İlk gün gittim izledim lan.
Yuh.
O kadar yuh. Seviyorum yani. Ya benim genel olarak zaten hani guilty pleasure filmlerim ve hatta dizilerim şey teen slasher'lar. Ben bayılıyorum yani teen slasher'lara.
Riverdale, Scream falan vardı. Onlara girmiyorum şimdi.
Oğlum,
onlar çok
şey
fazla.
Falan bak ben sana bir şey diyeyim mi? Scream? Tamam demeyeyim hadi ya.
Scream Queens miydi? Scream
İkisi
Queens.
De var. İkisi de var. İkisini de izledim. Scream malum film. Hı-hı. Dizisini de çektiler sonra. MTV çekti hatta herhalde. Scream Queens de dizi. O da mı MTV dizisiydi? Neyse. Scream yani Wes Craven'ın Scream'i sinema tarihinin en özel korku filmlerinden korku janrının baştan yazmış bir filmdir o yani. Hani
Evet o konuda hemfikiriz. Ben de katılıyorum sana. Geçeyim bir soruya.
Aha.
Yoksa sabaha kadar biz hakikaten ben konuşurum Scream Queens'le konuşurum falan.
Tabii neyse. Stan
the Man sormuş. New York Knicks'in yazın Chris Paul'a gideceği iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Yani Chris Paul'a yani çok kötü draft'ta bir şey çıkaramazsa kötü bir hamle değil bence demiş. Yani evet. Belki de para sorunları yok Knicks'in kime vereceğine de Chris Paul'a ne yapacak New York Knicks?
Abi şimdi New York Knicks'in saha içi kültürüyle ilgili bir sorun varsa saha içi isteği, agresyonu, kazanma arzusu, kazanma isteğiyle ilgili bir sorun varsa o zaman anlarım ama New York Knicks'in ilk sorunu o değil abi. Çok üzgünüm. Keşke o olsa. O zaman derdim ki ya evet çok para. Evet bilmem ne. Ama şu takımda işte gençlerin kulağını çekecek. Onlara azıcık topu öğretecek. Onlara azıcık isteme aşılayacak. Bir veteran Chris Paul olsun. Derdim ama New York Knicks'in çok başka sorunları var. New York Knicks'in ilk sorunu kalite. Ve yani hani sağ dışını bir kenara bırakıyorum şimdilik. Orada da çok ciddi kalite eksikliği var. Ama sağ içindeki kalite abi. Çok üzgünüm ya. Hani Knicks iyi kurulmuş. Böyle iyi oyunculardan kurulu bir takım olsa ama top oynamıyor olsalar, top oynamaya istekli olmasalar derdim ki evet abi Chris Paul bak aslında çok sorun çözer şeyde New York'ta derdim ama çok başka sorunları var abi o takım.
Sir Çakmak sormuş. Biraz hızlanalım. Zamanımız az kaldı. OKC Houston'dan önce 40 galibiyete ulaştı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz demiş. Billy hocamın ismi 4'te bitirirsek Coach of the Year adayları arasında geçer mi? Selamlar, sevgiler demiş.
Sir Çakmak da geçen bana hiç OKC konuşmuyorsunuz diye trip atmış. Hemen ardından sorusunu sormuş sağ olsun. Konuşalım. Konuşalım kardeşim. Abi ben OKC'yi düşündükçe en çok şu noktaya dönüyorum sanırım. Ya biz Trade Deadline podcastinden de konuştuk. Ondan bir hafta önce de konuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Hani OKC hamle yapabilir ya bir 5. oyuncuya işte 6. oyuncuya ya da ihtiyaçları var falan diye. Abi bir her şeyi geçtim bak her şeyi geçtim. Sene başında Jeremy Grant'i Denver'a oldukça geç bir birinci tur karşılığında takas etmemiş olsa bambaşka bir şey konuşuyor olabilirdik lan şu an. Jeremy Grant ha öyle şey falan da değil. Ne bileyim Kevin Durant falan da değil yani. Jeremy Grant.
Bir forvet lazım değil mi oraya en azından?
Abi forvet falan değil. Normal NBA oyuncusu lazım oraya. Ya işte Dort. Grant Dort. Terence Ferguson falan yani.
Abi çok fena yani, ya.
OKC Thunder'ın bu 10 senelik sorunu. Hani takımların içine işlemiş şeylerden bahsediyoruz ya. Takım karakteri haline gelen. Takım OKC takımda karakteri bu. O oyuncu yok abi. Yok yani. Kevin Durant Russell Westbrook zamanlarında da yoktu. Russell Westbrook Paul George zamanlarında da yoktu. İşte Ibaka'nın Ibaka'nın olduğu dönemde yoktu. Yok abi o oyuncu yok.
Yani Andre Robertson'ın boşluğunu Andre Robertson'dan daha kötü skorerlerle kapatmaya çalışıyor.
Abi Sam Presti'nin inanılmaz bir atlet forvet takıntısı var. Abi o kadar atlet forvet seviyorsa şey olimpiyatlarda 100 metre izlesin. Yok yani yok. Bak bir Jeremy Grant'i tutsalar yemin ediyorum farklı bir şey konuşurduk ha şu an.
Dort'un yani OKC'de şu anda ilk 5 çıkan Dort'un istatistiklerini okuyorum sana. 6.2 sayı, 1.9 rebound, 0.7 asist, %41 ile saha içi isabeti.
Çocuk iyi savunmacı, hakikaten iyi savunmacı vardı ama yani abi yok artık bu oyuncularla sahada duramıyorsun NBA'de. O iş bitti. Bitti artık. Bak onu önde açıksa şeyi de okur musun? Dort daha yeni yerleşti ilk 5'e. Ondan önce ilk 5 çıkan Terence Ferguson'ın istatistiklerini okur musun?
Ay dur bir dakika. Hemen bekletiyorum. Geliyor. Geldi. 4.2 sayı. 1.5 rebound. 1 asist. %37 saha içi isabeti.
Çok nasıl? Iyi. Dort bayağı upgrade olmuş. 1.5'a falan katlamış. Yani şey.
Ya diyorum ya Andre Robertson skor üretememezliğini arıyorlarmış gibi sanki. Skor üretemeyen gene savunma yapan oyuncularla ilerlemeye çalışıyorlar. Haklısın bence de yani birkaç tane ya bir oyuncu daha olsa çok daha iddialı olurlar ama gene de sene başında gerçi biz konuşmuştuk takaslamazlarsa Chris Paul'u, Gallinari'yi falan takaslamazlarsa playoff yaparlar demiştik ama bu kadar da iyi olmalarını beklemiyorduk diye tahmin ediyorum. Sen de beklemiyorsundur herhalde.
Yok yani hani 7-8 evet 7 belki. Öyle dördüncülük, beşincilik falan hiç öyle bir şey düşünmüyordum. Dördüncü olursa Billy Donovan Coach of the Year olur mu? Adı geçer. Geçmelidir de. Orası kesin. Çok iyi savunma yaptırıyor takımı. Tempoyu çok iyi kontrol altına alıyorlar. Düşük tempoyu. O tabii biraz Chris Paul'un da varlığıyla alakalı tabii de. Ama olur mu? Olmaz. Nick Nurse varken olmaz gibi geliyor bana.
Salam Ejdi sormuş. Demiş ki bu arada Devlet Karaz'a bir sorular geldi. Devlet bugün gelemedi. Niye gelemedi?
Bir ne operasyon var.
Operasyon mu yapıyormuş? Ben Devlet'e ayrıca teşekkür etmek istiyorum bu arada. Unutuyorum. Geçen podcast'te edecektim. Ya ben yokken çok güzel yaptı. Ben bu arada kendim olmadığım podcast'leri dinlemeyi çok seviyorum saat farkında. Orada da çok iyi iş çıkardı bence. Benden iyi sunduğu kesin. Kendisine tekrar selam gönderelim. Teşekkür
oğlum,
edelim.
Abartma lan götü kalkmasın hemen. Özgün de soran olmuş. Onu da söyleyeyim. Özgün iş değiştirdi.
Aa, evet ya.
İş değiştirdiğinden beri gece 1'de çıkıyor Türkiye saatiyle. Malum Kanada'da yaşıyor. Hani lojistik olarak çok zor görünüyor şey yapmamız, podcast yapmamız. Bugün normalde devlete alacaktık ama dediğim gibi o da operasyona gitmiş. Söz konusu operasyon olunca ben de şey yapamıyorum. Hani bir şey diyemiyorum. O
Ligin
yüzden.
franchise'ı hangisidir? Yine sorun, yine cevap vereyim seneye demiş devlet. Biz cevap verelim. New York Knicks dememiz bekleniyor herhalde.
Öyle
Net değil.
abi. Öyle.
Öyle öyle. Tartışmasız.
Abi sen yani James Dolan sen kimsin de Spike Lee ile atışıyorsun lan?
Ya evet ya.
Koca Spike Lee lan herif.
Kaç yaşına gelmiş bir de adam, kaç yaşındaki
Kaç
adamla.
yaşına gelmiş? Film çekiyor. Filmin 2,5 saatten fazla olacağı söyleniyor. Onunla uğraşıyor herif. Vietnam'da film çekiyor. Vietnam'da mı çekiyor bilmiyorum ama film Vietnam'da ilgili. Her maçına geliyor senin takım o haldeyken bile her maçına geliyor. Oscar'lı yönetmen. Oscar senarist demek daha doğru sanırım. Oscar'lı senarist. Oradaki en büyük selebriti. Sen James Dolan'sın. Babandan para kal diye o işi yapıyorsun. Spike Lee ile kapışıyorsun bir de. Vallahi ayıp günah ya.
Ayıp hakikaten ya. Salah Mecnun'un devam sorusu şu. Mevzinin şampiyonluk yolunu konuşabilir misiniz demiş. İyice yoruldum, okuyamıyorum artık ha, gözler kıyı. Ne diyorsun?
Giden her sevgilinin ardından. Abi Mavs'in şampiyonluk yolu bu yaz bir iki tane iyi hamle yapmaktan geçiyor. O bir iki tane iyi hamle kaliteli rol oyuncusu. Rick Carlisle'ın kafasındaki basketbola uygun. Etli sütlüye fazla karışmayacak. Özellikle topu eline yapıştırmayacak. Kaliteli, yaptığı işi çok iyi seviyede. Bir tane iş yapabiliyor bile olsa o işi çok kaliteli seviyede yapan 2-3 tane rol oyuncusu eklemekten geçiyor. Yani bu seneyle ilgili sormuş tabii ki DSC, Lucas Alamecra ama bu sene öyle bir yol yok gibi geliyor bana.
Çok güzel soru. Erşan Sayçuk Karagöz sormuş. Sixers'ın hali ne olacak demiş. 6'dan Sixers girse, Celtics'le eşleşse NBA finaline kadar gidebilir mi diye sormuş.
Kim?
Bu Erşan Sayçuk Karagöz.
Hayır,
Bunu
kim gidebilir mi NBA finaline?
Sixers
Ha.
6'dan Celtics'le eşleşiyor. Sonra Toronto ile eşleşecek galiba, değil mi? Celtics.
Evet. Sonra da
Evet.
Bucks'la eşleşecek.
Evet.
Evet. Hayır. Gidemez.
Hayır. Ya aslında şey iyi. Celtics'i yenme ihtimalleri var. Embiid ve Simmons dönerse. Öyle değil mi?
Var tabii, evet var. Ha, tamam sonra.
Toronto'yu. Ya sen kim favori görürsün Toronto ile eşleşse full
Toronto'yu
takım?
favori görürüm abi.
Tamam o zaman, daha yarı finali geçemiyorlar.
Yani
Çünkü
%65 falan favori görürüm hem de. İki takım da sağlıklı olursa.
ya bence de geçiyorum. Çıkamazlar. Kusura bakma her şey olmadı. Mert sormuş. Spurs'un playoff şansı neredeyse bitiyor. DeRozan, Aldridge ek olarak kimlerle gönderir mi? DeRozan Aldrich'i göndermiş zaten. Ek olarak onun yanına kimleri göndermemiz gerekiyor demiş. Dejounte ve Derrick White'in takas değeri varken değerlendirilmedi mi demiş. Ben bir kere hani takım tutmuyorum NBA'de, sen de tutmuyorsun ama benim en büyük sempati duyduğum takım Spurs. Dejounte ve Derrick White'i takaslarlarsa bayağı sinirlenirim. Spurs sempatizanı olarak. Sen ne diyorsun?
Ben Dejante'yi tutarım. İşin kötüsü Dejante Murray ile Derrick White'ın pek aynı sahada olmaması gerekiyor. O yüzden bir seçim yapmak gerekiyor. Benim seçim Dejante Murray olur. Onun dışında herkesi takaslarım abi. Yani
Evet, onun
tabii
dışındaki
ki
takıma gerek yok.
bazı oyuncuların takas değeri yok şu anda. Belki Lonnie Walker'ın olabilir. Onu da Spurs seyircisi bence biraz gereğinden fazla abartıyor gibi geliyor bana ama neyse önemli değil. Onu da takaslarım ben. Ne diyecektim ya? Abi özellikle şey Belinelli'nin o takımda yer almaması gerekiyor. Çünkü Belinelli kadroda olunca Popovic onu mutlaka oynatmak istiyor. Belinelli'nin NBA'de basketbol oynayacak hali falan kalmamış abi. Yok yani o
Yok
dakikalar
yok.
olacak iş değil.
Yani işte Bertans'ı göndermelerinin pişmanlığını yaşıyorlar. Onlar ya daha önce açıklamıştım sene başında neden gönderdiklerini. Biraz o bence kaynadı. Sezon içinde gümbürtüye gitti. Bertans çok iyi performans gösterince ama Bertans playofflarda gerçekten sahada kalamadı. Yani San Antonio Spurs'un derdi, Popo için derdi. Playofflarda sahada kalabilecek oyuncuya gitmekti. Onu da beceremediler. Trail Lyles geldi onun yerine. Marcus Morris yerine. Bence onun çok büyük sorununu yaşıyorlar gerçekten. Ya yani o büyük sıkıntı yaratıyor. Tarık Buğra Gedik'le bizim cevapladığımız bir soru sormuş ama en azından şuna cevap verebilirsin bir kısmına. Aras abi nasılsın, hayat nasıl gidiyor demiş.
İyi iyi, fena değil. Nisan'da bir Kanada'ya gideceğim Özgün'ün yanına.
Oo.
Onun malum vizesi için uğraşıyorum. Bir yandan da gidebilecek miyim merak ediyorum açıkçası. Çünkü koronavirüs. Onun dışında iyiyim. Sen nasılsın Ardacığım ya?
Ben de iyiyim. Valla şu sıralar biraz boş zamanım var. Çok yoğun bir dönemden geçtikten sonra ilk defa rahatladım gibi bir döneme girdim. O da çok uzun sürmeyecek. Haziran'da gene başlıyorum yani yoğunluğa. Bernie Sanders'ı destekliyoruz abi. Ne yapalım? Bernie Sanders haberleri okuyorum sabahtan akşama yani. Kafayı yiyeceğim.
Abi
Sanki
ben
içim oluyor.
şeye ikna olduğumdan beri ne Bernie Sanders'ın ne Joe Biden'ın Trump karşısında şansı olmadığına ikna olduğumdan beri yakından takip etmiyorum ya.
Biden'ın hiç şansı yok. Sanders belki alabilirdi. Ama Sanders'ın da Biden'a karşı şansı kalmadı. Super Tuesday'den sonra yani hiçbir şansı kalmadı diyebiliriz. Bu 15 Mart'ta da muhtemelen açıklanmış olacak. Yani öğrenmiş olacağız Biden'ın kazandığını. Deyip geçeyim şimdi. Çok da uzatmayayım. Son sorumu soruyorum. Ve bitiriyoruz bugünlük. Çok daha fazla soru vardı. Bazılarını zaten cevap verdiğimiz için sormuyorum. Bazılarında zaman yetmedi, kusura bakmayın. Harrell ile Farid arasındaki en temel fark nedir diye sormuş Canberk Telal.
Harrell daha ya, hem pota çevresinde daha iyi bitirici, hem daha doğru açıyla devrilmeyi biliyor. Hem de Faride göre daha iyi perdeci.
Vay. Vallahi güzel anlattın ha.
Oğlum bana
Tip olarak diyorlar ya.
bunlarla gel, ben bunları sabaha kadar konuşurum. Ama yani hani söyleyeyim, Kenneth Farid özel prime'ında özellikle olağanüstü bir ribaundçuydu lan. Montrezl Harrell da çok iyi ribaundçu ama Kenneth Farid olağanüstü bir ribaundçuydu yani.
Evet. Bu arada biz geçen saat farkını yaptığımız geçen sene günün sorusu diye bir ödül veriyorduk. Haftanın sorusu ya da günün sorusu. O zaman tekrar geri getiriyorum bu soru için bu ödülü. Ve ödülü Canberk Telal'e veriyorum. Haftanın sorusu ödülünü.
Ne, hangi soruydu?
İşte bu son sorudu. Bana bu sorularla gel dedin ya, senin hoşuna gitti diye ona verdim.
Ha. Tamam, ben sana hızlıca benim attığım tweet'in altına gelen sorulardan okuyabilir miyim biraz?
Tabii.
Bahadır OB Kundak. Bahadır'ın Twitter handle'ı Bıdık Burger'di. Bahadır, Bıdık Burger'i niye değiştirdin? Çok yani hayatımda gördüğüm en iyi handle'lardan biriydi. Bıdık Burger'e ne oldu? Bahadır sormuş ki nasılsın abi, iyi misin? İyiyim canım. Çok teşekkür ediyorum. Umarım sen de iyisindir. Uzun sürede sinema çıkışında karşılaşmıyoruz. Lütfen sinema çıkışında karşılaşalım bir ara. Emir Bey sormuş. Eric Spoelstra hocamın hakkı tahminen kaç yüzyıl sonra verilir? Ben o ilk baştaki Eric Spoelstra, yani LeBron'un ilk dönemindeki Eric Spoelstra nefretinin biraz kırıldığını düşünüyorum. Yani neredeyse en azından Amerikan basında bu işi,
Veriyorlar, veriyorlar.
evet, bu işi konuşan herkes Spoelstra'nın hakkını veriyor artık. W.W. Burner, Lakers'ın en büyük sıkıntısı Giannis Kawhi karşısında kalacak oyuncu gibi duruyordu. Son iki maçta olduğu gibi LeBron bunu karşılayabilir mi? Ya ben LeBron'un Kawhi karşısında çok iyi savunma yaptığını
Bravo, bravo.
düşünmüyorum. Yapacak olsa bile.
Davis durdu.
Yapacak olsa bile. İster misin bunu?
Ya bir onu istemezsin. İkincisi hakikaten Anthony Davis durdu Kavai'nin karşısında. Ya ben dediğim gibi biraz eye testi olarak konuşuyorum. Şey istatistiklere bakmadan konuşuyorum ama benim gördüğüm Anthony Davis durabildi Kavai'nin karşısında. Ya o yeterli bence. Paul George da tabii tehlikeli bir oyuncu ama devamlılığı olan bir oyuncu değil. Mutlaka 4 maçtan ikisinde kötü oynayacak yani.
Pardon, bir soru vardı şurada. Deniz Yılmaz, Kavai bu yıl şampiyon olursa 6 yıl içinde 3 farklı takımda MVP seçilerek, bu yıl da sayıyorum, şampiyon olan tarihteki ilk oyuncu mu olacak? Evet. Yani 2 farklı takımda Finals MVP olan bir o bir LeBron var zaten bildiğim kadarıyla. Düşünüyorum. Evet, öyle olması lazım. Finals MVP kastediyorum. Jesus the CHR First sormuş ve bu tweetin altında inanılmaz muhabbetler dönmüş. Şu anki Tottenham'ın ideal forvet üçlüsü kim olmalı? Yani Harry Kane de sakat, Son da sakat. İşte Dele Alli'yi biraz false nine oynatıyor. Tamam. Sola Steven Bergwijn'i atarsın. Ben atarım yani en azından. Sağda herhalde Lucas Moura'yı koyarım ya, bilmiyorum. Efendim, evet, gelelim son sorumuza. Arda'cığım. AKY gökkuşağı et bir kere de yanıl diye sormuş. Yani bunu biraz pis bir şekilde sormuş ama öyle sormuş. Artık o kim, kusura bakma, ben bunu, bu şey diskura katıldığımdan değil ama hafta sonu 10 yekuru kaç posta atar?
Ya şu Beşiktaşlılığımla ilgili en çok sevdiğim konu, o kadar az ilgileniyorum ki Beşiktaş kaybetmeye başladığı gibi futbolla. Hiç haberim yok yani. Hani Beşiktaş'ta kim oynuyor neredeyse bilmiyorum, öyle diyeyim. Burak Yılmaz forvet, onu biliyorum. Onun dışında gerçekten çok bilmiyorum. Sergen geldi falan ama.
Abi bir şey diyeyim. Sergen geldikten sonra izlemedin mi takımı?
Yok, izlemedim. Bir daha yani ben sana şöyle söyleyeyim. Sene başından zaten belliydi bizim şampiyon olamayacağımız da. Sene başı gazıyla 3 maç falan seyrettim ben bu sene. Bir daha bıraktım sonra. Ama anladığım kadarıyla Başakşehir şampiyon oluyor.
Oğlum.
Bir şey sana sorayım. Ben sana sorayım. Nasıl? Galatasaray şampiyon kokusunu aldı mı almadı mı?
Bilmem. Bizim televizyondan öyle bir koku gelmiyor. Abi yalnız bir şey diyeceğim. Ya Beşiktaş'ın kadro kalitesi konusunda ciddi sıkıntısı var da. Bir ara denk gelsen Sergen takımı bir izlesene.
İzleyeyim, olur.
Acayip keyifli top oynuyor Beşiktaş.
Sevindim ya. Sergen kalsın isterim.
Yani böyle top oynatacaksa ben istemem. hafta sonu da maçı, hadi yani konuşmuş olalım. Maçı Caner Feghouli eşleşmesi belirler bence. Ve yani hani pozitif sebeplerden değil, negatif sebeplerden ekleyeceğim bir şey var mı kardeşim?
Yok. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Birbirinizi çok üzmeyin böyle derbiler yüzünden falan.
Birbirinizi hani üzmeyin ama birbirinize de çok sarılmayın şu ara, sonra sarılırsınız.
Kolonyalı günler dileyelim o zaman. Hoşçakalın.
Abi kolonya değil, alkol. Bol alkollü. Bol alkol. Bol alkollü, bol alkol.
%80 alkol var ya. Dayayın yani.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.